Ayrım 6, sayfa 70. Çok cömertsiniz Bay Holmes. Ve arkadaşınız Doktor Watson'ın da güvenilir biri olduğunu biliyorum. Şimdi Bay Holmes, Tor Köprüsü'ne doğru yürürken size sormak istediğim bir soru var. Bunu sadece size söyleyebilirim. Sanki kelimeleri telaffuz etmekten çekiniyormuş gibi etrafına bakındı. Bay Neil Gibson'a karşı dava açılabilir mi? Ben de aynı şeyi düşündüm. Bayan Dunbar'la tanışmadınız. Her bakımdan mükemmel, hoş bir kadın. Bay Gibson, karısının aradan çıkmasını istemiş olabilir. Amerikalılar İngilizlerden daha hızlı silaha davranır. Silah onundu, biliyorsunuz değil mi? Kesinleşti mi? Evet efendim. Bay Gibson'a ait olan çift silahın tekiydi. Çift silahın teki mi? Diğeri nerede? Beyefendinin her türden pek çok ateşli silahı var. Tabancanın eşini bulamadık. Fakat kutu iki silah için yapılmış. Eğer bu silah çiftin teki ise diğeriyle kolaylıkla eşleştirebilirsiniz. Göz gezdirmek isterseniz evdeki bütün silahları çıkartıp yan yana dizdiririz. Belki daha sonra trajedinin yaşandığı yere gidip olay mahallini kontrol edelim. Bu konuşma, komiser muavini Country'nin yerel polis karakola işlevi gören mütevazi evinin küçük ön odasında yapılmıştı. Yaklaşık yarım mil kadar yürüdük. Solan erelti otlarıyla altın sarısı ve bronz rengine bürünen rüzgarlı bir çalılığı geçip Tor malikanesi arazisinin bahçelerine açılan yan kapıya geldik. Patika yolu sürünlere ayrılan koruların arasından geçiyordu. Yolu takip edip açıklık alana çıktığımız zaman tepenin zirvesinde yarı Tudor, yarı Georgian tarzındaki çok geniş yarı ahşap evi gördük. Hemen yanımızda, orta noktasında, üstünden ana araba yolu olan taş bir köprünün geçtiği kısımda, daralan ve ardından şişerek iki tarafa küçük göller oluşturan kenarları sazlık, uzun bir göl vardı. Rehberimiz köprünün başında durarak zemini işaret etti. Bayan Gibson'ın cansız bedeninin bulunduğu yer. O taşla işaretledim. Ceset görülmeden önce buradaydınız. Evet, hemen beni çağırdılar. Kim çağırdı? Bay Gibson. Alarm verildiği ve diğerleriyle birlikte fırlayıp evden dışarı çıktığı zaman polis gelene kadar hiçbir şeye dokunulmamasında ısrar etmiş. Gayet mantıklı. Gazetedeki haberlerden anladığım kadarıyla yakın mesafeden ateş edilmiş. Evet efendim, çok yakın. Sağ şakağın yakınından. Tam arkasından efendim. Cesedin pozisyonu nasıldı? Sırt üstü yatıyordu efendim. Herhangi bir boğuşma izi yoktu. İz yok, silah yok. Sol eliyle Bayan Dunbar'ın yazdığı kısa notu kavramıştı. Kavramış mıydı? Evet efendim. Parmaklarını güçlükle açabildik. Bu son derece önemli. Notun sahte bir ipucu vermek için Bayan Gibson öldükten sonra avucuna konduğu fikrini saf dışı bırakıyor. Vay canına. Çok kısa bir not. Saat 9'da Tor Köprüsü'nde olacağım. G. Dunbar. Böyleydi değil mi? Evet efendim. Bayan Dunbar notu kendisinin yazdığını itiraf etti mi? Evet efendim. Açıklaması neydi? Savunmasını Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Konuşmayı reddediyor. Problem gerçekten çok enteresan. Mektubun anlamı tamamen belirsiz. Sizce de öyle değil mi? Küstahlık olarak algılamazsanız aslında bu vakada gerçekten net olan tek nokta gibi görünüyor efendim. Holmes başını salladı. Mektubun orijinal olduğunu ve Bayan Dunbar tarafından yazıldığını düşündüğümüzde, Bayan Gibson mektubu bir süre önce, bir ya da iki saat önce almıştı. Peki neden mektubu hala sol elinde sımsıkı tutuyordu? Neden bu kadar özenli yanında taşıyordu? Bayan Dunbar'ın yazdıklarında, Bayan Gibson'ın görüşmede mektubu atıfta bulunmasını gerektirecek bir şey yok. Tuhaf görünmüyor mu? Meseleye bu şekilde yaklaşırsak haklısınız. Belki de tuhaftır. Birkaç dakika sessizce oturup düşünmek istiyorum. Köprünün taş çıkıntısına oturdu. Keskin gri gözlerinin sorgulayan bakışlarını her tarafa yönelttiğini görebiliyordum. Birdenbire yine ayağa fırlayıp karşıdaki korkuluğa doğru koştu. Derhal cebindeki büyütecini çıkardı ve korkuluğun taşını incelemeye başladı. Garip. Evet efendim, korkuluktaki çentiyi dün gördük. Sanırım köprüden geçen biri yaptı. Korkuluk taşı griydi fakat tam bu noktada 6 penslik paradan daha büyük olmayan bir alan beyazlaşmıştı. Yakından kontrol edildiğinde yüzeyin sert bir darbeyle zedelendiği görülebiliyordu. Holmes düşünceli bir ifadeyle, böyle bir çentik ancak şu çok şiddetli bir çarpma sonucu oluşabilir dedi. Baston ile korkuluğa birkaç defa vurdu. Darbeler iz bırakmadı. Evet, sert bir çarpma. Çentiğin yeri de garip. Yukarıdan değil, aşağıdan çünkü gördüğünüz gibi korkuluğun alt kenarında. Fakat cesedin neredeyse 15 fit uzağında. Evet, Cesetten 15 fit uzakta. Konuyla alakası olmayabilir fakat üzerinde durmaya değer. Burada öğrenebileceğimiz daha fazla şey olduğunu sanmıyorum. Ayak izi yoktu diyorsunuz, öyle mi? Zemin demir gibi sertti efendim. Hiç iz yoktu. O halde gidebiliriz. Önce yukarıya çıkacağız. Eve gidip bahsettiğiniz silahları inceleyeceğiz. Ardından Winchester trenine bineceğiz. Çünkü daha detaylı araştırmalara girmeden evvel Bayan Dunbar'la konuşmak isterim. Bay Neil Gibson henüz şehirden dönmemişti. Fakat evde bizi sabah ziyaretimize gelen ev hanımını Bay Bates karşıladı. İşverenin maceralı yaşantısı boyunca biriktirmiş olduğu farklı şekil ve boyutlardaki heybetli ateşli silahlar koleksiyonunu göstermekten şeytani bir zevk aldığı belliydi. Onu ve metotlarını bilen herkesin kolaylıkla tahmin edebileceği gibi Bay Gibson'ın düşmanları vardır. Yatağının yanındaki çekmecesinde duran dolu bir revolverin verdiği rahatlıkla uykuya dalar. Şiddete başvurmaktan kaçınmayan bir adamdır. Hepimizi korkuttuğu zamanlar olmuştur. Zavallı hanımefendinin çoğu kez dehşete kapıldığına eminim. Hanımefendiye karşı kaba kuvvet kullandığına tanık oldunuz mu? Hayır, bunu söyleyemem. Ancak neredeyse kaba kuvvet kadar kötü kelimeler sarf ettiğini duydum. Hizmetkarların önünde bile söylemekten çekinmediği soğuk, keskin, aşağılayıcı kelimeler. İstasyona giderken Holmes, milyonerimizin özel hayatında başarılı olduğu söylenemez dedi. Evet, evet Watson. Karşımıza bir kısmı yeni pek çok gerçek çıktı ancak henüz sonuca varamadım. Bay Bates patronuna karşı saklama gereğini dahi duymadığı bir nefret hissiyle dolu olsa da söylediklerinden anlaşıldığı kadarıyla Bay Gibson alarm verildiği esnada kütüphanesindeymiş. Saat 8.30'da akşam yemeği yenmişti ve o zamana kadar her şey normaldi. Alarmın akşam biraz geç vakit verildiği doğru fakat trajedi kesinlikle notta belirtilen saatte yaşandı. Bay Gibson'ın saat 5'te şehirden döndükten sonra tekrar dışarı çıktığını gösteren hiçbir kanıt yok. Diğer taraftan Bayan Dunbar, Bay Gibson'la köprüde buluşmak için randevulaştığını kabul ediyor. Avukatı savunmasını saklı tutmasını tavsiye ettiği için başka hiçbir şey söylemiyor. Bu genç hanımefendiye soracağımız birkaç can alıcı soru var ve zihnimdeki soru işaretleri onu görene kadar kaybolmayacak. Tek şey dışında bütün kanıtların Bayan Dunbar'ın aleyhine olduğunu da itiraf etmem gerekir. O tek şey nedir Holmes? Silahın gardırobunda bulunması. Vay canına Holmes, diye haykırdım. Ben de en yıkıcı kanıt olduğunu düşünüyordum. Hiç de değil Watson. Olayı gazetelerde okuduğumda bile bu durumu çok yadırgamıştım ve şimdi davanın bir fiil içindeyken ümidimi korumama sebep olan tek sağlam dayanak silahın bulunduğu yer. Tutarlılık aramalıyız. Tutarlılığın olmadığı yerde yanıltmadan şüphelenmeliyiz. Dediklerinizden hiçbir şey anlayamıyorum. Tamam Watson, bir an için senin soğukkanlıkla ve kasıtlı olarak rakibini öldürmeyi düşünen kadın karakter olduğunu varsayalım. Cinayet planını yaptın. Mektubunu yazdın. Kurbanın geldi. Elinde silahın var. Suçunu işledin. Mükemmel bir iş çıkardın. En ince detayına kadar planladığın böyle kusursuz bir cinayetten sonra silahını sonsuza kadar orada kalacağını hemen yakındaki sazlıklara fırlatıp atmayı unutur. Özenle eve getirip aranacak ilk yer olan kendi gardırobunun içine koyma ihtiyacı duyar ve muhteşem katil imajını yerle bir eder miydin? Kesinlikle entrikacı biri değilsin. Watson yine de seni böyle acemice bir şey yapacağını gözümde canlandıramıyorum. O anki heyecanla, hayır hayır Watson, bunu kabul etmem. Suç soğukkanlıkta önceden tasarlanmışsa, o zaman suçun nasıl gizleneceği de tasarlanmıştır. Bu yüzden ciddi bir yanılgı ile karşı karşıya olduğumuzu umuyorum. Fakat açıklanması gereken öyle çok şey var ki, o zaman biz de açıklamaya koyuluruz. Bakış açın değiştikten sonra en yıkıcı olan kanıt gerçeğe götüren ipucuna dönüşür. Örneğin bu revolver. Bayan Dunbar silahla ilgili tüm iddiaları reddediyor. Yeni teorimizde genç bayan inkar ederken aslında doğruyu söylüyor. Demek ki birisi silahı genç bayanın gardırobuna koydu. Silahı oraya kim koydu? Suçu onu yüklemek isteyen biri. O kişi asıl suçlu değil miydi? Birdenbire nasıl da bilimli bir sorular dizisine vardığımızı görüyorsun Watson. Formaliteler henüz tamamlanmamış olduğu için geceyi Winchester'da geçirmek zorunda kaldık. Fakat ertesi sabah Bayan Dunbar'ın savunmasını yapmakla görevlendirilen başarılı dava vekili Bay Joyce Cummings'in refakatinde genç bayanın hücresinde görmemize izin verildi. Duyduğumuz onca şeyden sonra güzel bir kadınla karşılaşacağımı zaten tahmin etmiştim. Fakat duyan Bayan Dunbar'ın bende bıraktığı etkiyi asla unutamam. Otoriter mülkelerin bu kadında kendisinkinden daha güçlü olan bir şey bulduğunu şaşmamak gerekirdi. Güçlü, biçimli ve duygulu yüzüne baktığımızda böyle düşüncesizce bir şey yapabilecek kapasite olsa bile Tanrı belgesi soylu karakterinin daima olumlu bir etki bırakacağını hissediyordunuz. Esmerdi, uzun boyluydu, asil görünüyordu ve baskın bir kişiliği vardı. Fakat kara gözlerinin derinliklerinde kendisini saran ağlara takılıp duran, tuzaktan nasıl kurtulacağını bilemeyen avlanmış, zavallı bir yaratığın yalvaran, çaresiz ifadesi vardı. Ünlü arkadaşımın varlığı ve yardım etmek için orada bulunmuyor olması solgun yanaklarını renklendirdi. Bize çevirdiği bakışlarında umut ışığı parlamaya başladı. Alçak sesle ve tedirgin bir şekilde, "Belki de Bay Gibson aramızda geçenlerle ilgili bir takım şeyler söylemiştir," dedi. Holmes onayladı. "Hikayenin o kısmına girmek için kendinizi zorlamanıza gerek yok. Sizi gördükten sonra Bay Gibson'ın hem onun üzerindeki etkiniz ve hem de onunla ilgili ilişkinizin masumiyeti konusundaki açıklamasını hiç tereddütsüz kabul ediyorum. Fakat mahkemede neden her şeyi anlatmadığınızı öğrenmek istiyorum." Böyle bir suçlamanın ispat edilmesi imkansız gibiydi. Biraz beklersek olay, ailenin özel yaşamı ile ilgili üzücü detaylara girmek zorunda kalmadan kendiliğinden çözülebilirdi. Fakat kendiliğinden çözülmek bir tarafa, durum gittikçe daha vahim bir hal aldı. Holmes içtenlikle, "Fakat sevgili bayan," diye haykırdı. "Yalvarırım, bu noktada hayallere kapılmayın. Bay Cummings de şu anda tüm kartların aleyhinize olduğunu ve kazanmak istiyorsak derhal mümkün olan her şeyi yapmamız gerektiğini söyleyecektir. Çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya değilmişsiniz gibi davranmak, zalimce bir aldatmacıdan öteye gitmez. Gerçeğe ulaşmam için yardımınızı esirgemeyin." "Hiçbir şey saklamayacağım. O zaman bize Bay Gibson'ın karısıyla ilişkisinden bahsedin." "Benden nefret ediyordu Bay Holmes. Tropik doğasının kavurucu ateşiyle benden nefret ediyordu. Hiçbir şeyi yarım yapmayan bir kadındır. Kocasını ne kadar seviyorsa benden de o kadar nefret ediyordu. İlişkimizi yanlış anlamış olabilir. Onu üzmek istememiştim ama kocasına öylesine yoğun bir fiziksel tutku besliyordu ki, Bay Gibson'ı bana bağlayan zihinsel ya da ruhsal sevgiyi anlaması, beni aynı çatı altında tutan şeyin kocasının gücünü iyi amaçlar için kullanmasını sağlamak olduğunu düşünmesi imkansızdı. Şimdi aslında hata yapmış olduğumu görebiliyorum. Mutsuzluk sebebi olduğum bir yerde kalmaya devam etmemi hiçbir şey haklı çıkaramazdı. Fakat ben gitsem bile mutsuzluğun olduğu yerde kalacağı belliydi. Şimdi Bayan Dunbar, lütfen o akşam tam olarak neler yaşandığını anlatın." "Bildiğim kadarını anlatabilirim Bay Holmes. Ancak hiçbir şeyi kanıtlayacak durumda değilim. Ve ne açıklayabileceğim ne de herhangi bir açıklama getirebileceğim bazı noktalar var. Gerçekleri bulursanız belki diğerleri de açıklamaları bulur. O halde olay gecesi Tor Köprüsü'nde bulunmam konusunda size şunları söyleyebilirim. Sabah Bayan Gibson'dan bir not aldım. Ders odasındaki masada duruyordu. Bizzat kendisi koymuş olabilirdi. Akşam yemeğinden sonra köprüde buluşmamızı rica ediyordu. Bana söylemesi gereken önemli bir şey olduğunu ifade ediyor. Kimsenin bu buluşmadan haberdar olmaması için cevabımı bir kağıda yazmamı ve notu bahçedeki güneş saatinin üstüne bırakmamı istiyordu. Böylesi bir gizlide anlam verememekle birlikte, görüşmeyi kabul ederek dediklerini aynen yaptım. Yazdığı notu yok etmemi, ders odasının şöminesinde yakmamı istemişti. Kendisine kaba davranan ve bu yüzden çoğu kez kınadığım kocasından aşırı derecede korkuyordu. Buluşmayı kocasından gizlemek için böyle davrandığını düşünüyordum. Ancak sizin yazdığınız notu büyük bir özenle sakladı. Evet, ölürken yazdığım notu elinde sımsıkı tuttuğunu duyduğumda çok şaşırdım. Peki daha sonra neler oldu? Söz verdiğim gibi aşağıya doğru gittim. Köprüde beni bekliyordu. Bu zavallı yaratığın benden bu kadar nefret ettiği aklıma bile gelmemişti. Delirmiş gibiydi. Gerçekten de aklını kaçırdığını düşünüyordum. Ancak akıl sağlığı bozuk insanlarda görülebilen, derin bir yanıltma gücü olan çıldırmış bir kadındı. Her gün kayıtsızca davrandığı birine, kalbinde böylesine dolu düzgün bir nefreti besleyebilmesinin başka bir açıklaması olabilir miydi? Benim için sarf ettiği kelimeleri tekrarlamak istemiyorum. Vahşi öfkesini alev alev yanan iğrenç sözlerle boşalttı. Cevap bile vermedim, veremedim. Onu o hale görmek korkunçtu. Ellerimle kulaklarımı kapadım ve koşarak uzaklaştım. Onu bıraktığımda hala köprünün başında duruyor, hala çığlık çığlığa beddualar yağdırıyordu. Sonradan cesedin bulunduğu yerde mi? Hayır, birkaç yerde uzağında. Yine de siz oradan ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra vurulduğunu varsayarsak silah sesi duymadınız, öyle mi? Hayır, hiçbir şey duymadım. Fakat aslında Bay Holmes, bu müthiş patlama beni öylesine tedirgin etmiş ve dehşete düşürmüştü ki bir an önce odama dönüp rahatlamak için acele ediyordum. Olan biteni fark edecek durumda değildim. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin Türkçe yazılışları. Tudor. TUDOR. Joyce Cummings. JOYCECUMMINGS. Ayrım sonu, sayfa 83.